Ayrım 10. Ölümle Randevu. Mario Mazzanti. Sayfa 120. Doktor Margos gözlüğünü çıkarıp kağıtla birlikte cebine geri koydu.
Aslında tarikatın doğuşuyla ilgili çok az bilgi var. Tarikatın bir kurucusu, Münzevilerin kutsanmış bir azizleri yok. Bir efsane kim olduğu bilinmeyen bir imparator tarafından Almanya'ya sürülmüş bir grup Milanoğlu ve Komolu asilden bahseder. İçinde bulundukları şartlar onların mutlak tevazu içinde Tanrı'ya hizmet etme yolunda olgunlaşmasını sağlar. Vatanlarına geri döndüklerinde İncil'e uygun bir hayat sürme yoluna girer ve bu inanç doğrultusunda peşlerinden gelen birçok takipçi kazanırlar. Bu anlatılan etkileyici bir hikayeden ibaret olsa da gerçekle bağı olabilir. Çünkü tarikatın kilise tarafından tanınması için çalışan ve papalık belgelerinde adı geçen ilk humiliyati mensupları soylu ve önemli ailelerin üyelerinden oluşuyor. Milanoğlu Guido di Porta Orientale ve Komoğlu Giacomo de Rondinetto.
Yanlış hatırlamıyorsam ilk tarikat kuralları Bernardo di Chiaravalle tarafından yazılmıştı.
Bu da bir söylenti ya da konuyla ilgili hiçbir belge yok diyelim. Bununla birlikte bunda bir gerçeklik payı var. Bernardo'ya ve o zamanki vaazlarına bakacak olursak, kadın ve erkekleri çul ve yünlü giysiler giymeye ve dini bir yaşam sürmeye üstü kapalı bir şekilde çağırdığını görürüz. Ama humiliyatiyi sade ve fakir bir hayat süren, maneviyata yönelmiş, zenginlik ve dünyevi zevklerin karşısında olan birçok hareketten biri olarak düşünürsek büyük bir yanılgıya düşmüş oluruz. Bundan çok daha fazlasıydı. Cemaatleri kadın ve erkeklerden, din adamları ve sivillerden, asil ve yoksullardan oluşuyordu. İncil'e has yoksul bir yaşam arayışı içindeydiler. Gerçekte hiç duyulmamış, kesinlikle yenilikçi ve hatta diyebilirim ki devrimci bir şey sunuyorlardı.
Doktor Margas sözlerine etkileyici bir ara verdi.
Düşünün ki homiliyati kadın ve erkeklerden oluşan ortak bir deneyim yaşıyordu. Evli ya da bekar, din adamı ya da sivil, hiç fark etmeden hepsi birlikte aynı çatının altında Roma Katolik Kilisesi'nin içine mükemmel bir şekilde girmiş tek bir tarikatta toplanıyorlardı.
Kadın ve erkeklerin beraber ibadet ettiği bir tarikat mı? Kendi içlerinde birbirleriyle evlenebiliyorlar mıydı? Gerçekten zamanın oldukça ilerisindelermiş.
Angela hayrete düşmüş görünüyordu.
Aslında doğal olarak sadece siviller evlenebiliyordu ama geri kalan her şey ortaktı. İş, dua, yemek, ev, yenilikçi ve devrimci yönü buydu. Ayrıca bu belirli bir açıdan tarikata büyük bir ekonomik şans getiren bir yöndü.
Yün işleme ve ticaretinden elde edilen gelirler diye atıldı benle. Saldırının sebebine gelmek için durumu hızlandırmaya çalışıyordu.
Kesinlikle. Humiliyati kısa bir sürede büyük bir zenginlik kazandı. Böylece bankacılık aktivitelerine de odaklanmaya başladı. Düşünün ki 1248'de Humiliyati'nin Santa Gata'daki Monza evi katedralin rahip meclisine o kadar büyük bir kredi verdi ki karşılığında demir taşla dahil olmak üzere manastırın tüm hazinesini rehin aldı.
Dipnot rahip meclisi. Dini eğitim kurumu, katedral ya da şövalye birliklerine topluluk üyeleri içindeki düzenleme ve dini kuralları belirlemeye yönelik din adamlarından oluşan bir gruptur. Kraliçe Theolinda'nın demir tacı mı bu diye sordu Benli tunturaklı bir tavırla.
Angela hemen sordu.
İsa Mesih'in çarmıhındaki çivinin demiriyle yapılan mı?
Hani şu Napolyon'un taç giyerken taktığı, komiser son sözü kendisi söylemezse sinir olurdu.
Evet, Tanrı onu bana verdi, dokunanın canı çıksın.
Dipnot, Napolyon Bonaparte'ın tahta çıkarken demir tacı giydiği zamanki sözleri.
O tacın ta kendisi, sadece Napolyon değil, son 500 yıl boyunca İtalya'da krallığını ilan eden herkes demir tacı giyerek tahta çıkmak istedi. Fransızlardan Bonaparte, İspanyollardan 5. Karl ve son olarak 1838'de Avusturyalılardan 1. Ferdinand.
Ama aralarında hiç İtalyan yok diye atıldı Angela.
Benni kısa kesmeye çalıştı. Tarihimiz boyunca ülke olarak oldukça fazla turist ağırladık.
Angela haklı, tarih bazen çok tuhaflaşabiliyor. Sonunda İtalya oluştuğunda başta Savoy Hanedanı vardı.
Dipnot, Savoy Hanedanı, Casa Savoia. Sicilya ve Sardunya krallıklarından sonra 1861-1946 yılları arasında İtalya krallığının başına geçerek İtalya'yı yönetmiş olan eski ve köklü bir aile, hanedan.
Fertler aralarında Fransızca konuşmalarına rağmen aslında İtalyandılar ama tahta çıkarken demir tacı giymediler.
Neden ki?
Tacın içerdiği kutsal emanet yüzünden. Geleneğe göre İsa çarmıha girilirken kullanılan çivilerden birinin eritilip halka haline getirilerek tacın içine yerleştirildiğine inanılır. Anlayacağınız o ki yeni doğmuş İtalya krallığının Pia kapısındaki topların yardımıyla Roma'nın alınmasından sonra papalıkla ilişkileri pek de iyi değildi. Bu yüzden kutsal emanet olan kıymetli tacın kullanılması pek de uygun bulunmadı.
Dipnot, Pia kapısı, Roma şehri surlarında bulunan kapılardan biridir.
Affedersiniz ama bundan birkaç yüzyıl öncesinde kalmıştık.
Benni tekrar saatine göz attı. Bu sefer bu hareketini saklamak gibi bir derdi yoktu.
Zamanla zenginleşip dönemin yüksek finans işlerine adanan Humiliati'den bahsediyorduk.
Yüksek finans, servetlerini akılcı yatırımlara dönüştürüyorlardı diyelim. Gayrimenkul satışı, ticaret ve kredi.
Tefecilik mi yapıyorlardı?
Bu Borromeo'nun onlara yaptığı suçlamalardan biriydi. Her ne kadar farklı bölgelerde münferit birkaç olay görülmüş olsa da piskoposun bu suçlaması derinde kesinlikle asılsızdı. Aksine münzeviler beceri ve bütünlükleri açısından o kadar takdir ediliyorlardı ki sivil yetkililer tarafından kendilerinden kamu maliyesinin hesaplarını tutmaları bile istenmişti. Hatta bu durum Lombardiya'nın dışına taşmış, örneğin 14. yüzyılın ilk yarısında Siena şehrine kadar uzanmıştı. Monza'daki kredi verme örneğindeki gibi operasyonları yönetip para kazanmanın yanı sıra halk arasında elde edilen büyük saygınlığın tadını çıkarmak da lazımdı.
Ama bu durum birliğin hem ahlaki hem de ekonomik açıdan ciddi bir düşüş yaşamasına sebep oldu.
Bildiğim kadarıyla Borromeo zamanında sayıları sadece 80 kadar kalmıştı. Ve sefahat bağımlısı bir hal içindeydiler. İşte bu yüzden başpiskopos onları ıslah etmeye karar verdi. Onların karşılığı ise silahlı oldu.
Söylediklerinizde doğruluk payı var komiser ama yanlış kısımlar da mevcut. Öncelikle sayıları size söylendiği gibi 80 kadar değildi, daha fazlaydılar.
Orta İtalya'ya kadar yayılmış bulunan bu tarikatın kurtulan üyelerinin sayısı yaklaşık 200'dü. Humiliati'nin çöküşü ise aslında çok uzun ve karmaşık bir konudur ve doğrusu lanse edilen ahlaki bozulmayla pek de ilgisi yoktur. Gerçek şu ki neredeyse 200 yıl süren bir dönemde iç içe geçen pek çok faktör yavaş bir çöküşü doğurmuştur. Dini açıdan uzmanlaşma eksiği, evlerin bölünmesi, tarikatın üst pozisyonlarına birliğin ekonomik yönleriyle daha çok ilgili olan güçlü ailelerden grupların girmesi. Aklıma ilk gelenler bu kadar da değil. Ahlaki açıdan sorunlu bir durumun olmadığını söylemiyorum. Ama bu dönemin diğer tüm cemaatlerinde görünenden daha endişe verici değildi. Kendini dünya zevklerine bırakıp alem yapan bazı ahlaksızlara bakacak olursak, aralarında Milanolu Humiliati mensubu rahip Mario Pizzi gibi üstündeki kıyafeti kırbaçlayarak ayetler yazanlar ya da Viboldone manastırı baş rahibi Landriani gibi müzik salonuna Arap tarzında esrarengiz süslemeler ve freskler yaptıranlar vardı.
Peki Münzeviler denildiği gibi ahlaksız ve zayıf kimseler değildiyse Borromeo neden tarikatı ıslah etmek istedi?
Bir dizi mükemmel sebep yüzünden komiser, size şu ana kadar anlattığım uzun hikayeleri dinleyerek göstermiş olduğunuz sabrın meyvesi olarak ortaya çıkacak ve size gayet makul gelecek bir dizi mükemmel sebep yüzünden.
Doktor Margas yerinde daha rahat bir pozisyona geçti.
Milano Başpiskoposu Carlo Borromeo karşı reformun emirlerini örnek teşkil edecek şekilde uygulayıp stratejilerini hayata geçirme niyetindeydi. Bu stratejiler aynı zamanda ruhban sınıfının da çok sert kanunlarla hiyerarşik bir yapı içinde yeniden düzenlenmesini öngörüyordu. En küçük ve ırak köy kiliselerinden en yukarıya, ta papalık tahtına kadar hepsi. Burada küçük bir tırnak açıp humiliyatinin kadınla erkeğin karışık olduğu bir cemiyet halinde yaşayarak bu kanunlardan nasıl çıktığını hatırlatıyorum. Bu durum kadınlarla erkekleri ayırmak için manastır restore ettiren ve kiliselerin içini yüksek korkuluklarla ayıran Carlo gibi biri için gözlerini kana boğacak bir durum olmalıydı.
Demek bu yüzden humiliyatiyi ıslah etmek istiyordu. Margas kadına gülümseyerek karşılık verdi.
Hayır sevgili Angela, bu sadece onları ahlaksızlıkla suçlamak için bahanesi oldu. Tarikatı ıslah etme tehdidi ve bundan filizlenen korkunç suikastin gerçek sebebi başka. Komiserin bize rahatlıkla söyleyebileceği gibi genellikle tüm suçların temelinde yatan bir neden.
Para?
Elbette para. Borromeo'nun uygulamakta olduğu büyük yenileme sürecinde ekonomik aktivitelere müdahale de öngörülüyordu. Küçük bir manastırdan şehrin bazilikasına kadar her türlü dini enstitüde nereden ve ne sebeple olursa olsun toplanan tüm paralar kontrol altına alındı. O andan sonra neredeyse tüm gelirler başpiskoposluk sarayında toplanacaktı. Bu paranın bir bölümü piskoposluk işleri için tutulacak, bir kısmı Roma'ya gönderilecek ve yetecek kadarı, daha fazlası değil, ait olduğu kaynağa geri verilecekti.
Temelde yanlış değil aslında.
Doktor Margas şaşkınlığını belirtecek bir jestle başını kaldırdı. Münzeviler birden kendilerini gelirlerinden mahrum olma tehlikesi karşısında buluverdiler. Sadece bu da değil. Borromeo'nun çok sevdiği Cizvit mensupları yerleştirmek üzere uzun süredir gözlerini diktiği Milano'daki ana merkezleri olan Brera evi de tehlikedeydi. Uzatmayayım, birkaç çatışma ve ilk direnişlerden sonra Carlo Münzevilerin sayılarının en fazla olduğu ve genel merkezlerinin bulunduğu Cremona'ya bir çağrı yaptı. Kibar ama net bir ifadeyle tartışılacak hiçbir şey olmadığını, yeni hükümler karşısında disiplinli ve Hristiyanlara has bir şekilde başlarını eğmezlerse tarikatın ıslah edilip ortadan kaldırılacağını bildirdi. Ayrıca Humiliati'nin mahsul ve tarlalarından elde ettikleri gelirlerin ve yerleşimcilerin kira ve tarla icarı olarak verdikleri harçların o günden itibaren başpiskoposluk kullanımına geçeceğini de bildirdi. Kısacası Borromeo onlardan para ve yemeklerini de alıyordu. Böylece keşişler arasında belki de tamamen yersiz olmayan bir düşünce yayılmaya başladı. Geleceğin azizi, topraklarını, manastırlarını, işlerini ve tüm kazançlarını sahiplenip onları tam bir yoksulluk içine sokmak istiyordu.
Gerçekten de San Carlo'nun planı bu muydu? Angela çoktan Humiliati'nin safına geçmiş görünüyordu.
Hem evet hem hayır. Şu anlamda hayır. Borromeo'nun gerçekten kalbinde olan sadece bir ya da daha fazla tarikatın değil, tüm dini hareketin yeniden yapılandırılması yönündeydi. Kimsenin yüzüne bakmadan ve hiçbir aracı kullanmayı ihmal etmeden amansızca takip ettiği amaç, piskoposluğun her bir köşesinde tek bir dinin var olmasıydı. Yani tüm dayatmaları ile karşı reformun uygulanması, bu da tüm Lutercilerin, her Türk kafirin, cadıların ve batıl inançlı köylülerin alevleri boylayacağı anlamına geliyordu.
Ben ne araya girdi? Buna hizaya sokulamayan baskıcı azınlıklar da dahil. Komiser 68 kuşağından kalma bir üslupla konuşmuştu.
Aslında konu çok basit. Sizin belirttiğiniz şekliyle hizaya sokulamayanların iki seçeneği vardı. Bunlardan ilki saf değiştirip Trento Konsili'nde dikte edilenleri kucaklamak, kendilerini tüm faaliyetleri kontrol edecek, girişimleri onaylayıp reddetme yetkisine sahip olacak ama yemeğin üstüne tatlılık olarak da aldığı gelirlerle yaşamalarını yetecek kadarını onlara dağıtacak başpiskoposun güvenli ellerine bırakmak.
yemeğin üstüne tatlılık deyimi yerine zehir kuyruk tadırı kullanmak daha uygun sanırım diyerek yorum yaptı benle. Bunu Latince söylemişti ama hemen bir uzman edasıyla Angela'ya dönerek ekledi. Anlamı şu. Angela cümlesini bitirmesine izin vermeden araya girdi. Teşekkürler, ne anlama geldiğini biliyorum. İkinci seçenek nedir Doktor Margaz?
İkinci seçenek karşı gelip ıslah edilmekti ve bu temelde şu anlama geliyordu. Yönetimin başpiskoposun güvendiği insanlara verilmesi, kuralların değiştirilmesi, gelirlerin ve emlakların başkalarına ve düzene uyan tarikatlara geçmesi.
Seçeneklerin hiçbiri cazip görünmüyor.
Borromeo uyulması zorunlu sert yaklaşımını herkese uyguladı. O ana kadar durumun zevkini süren tüm manastırların özerkliğini ellerinden aldı. Ama Humiliati'ye çeşitli nedenlerden dolayı, nasıl derler, daha sert davrandı. Bu açıdan bakıldığında Carlo'nun tarikatı zenginliklerine el koymak için mi dağıtmak istediği sorusuna hayırın yanında evet cevabı vermek için de mantıklı nedenler olduğunu görürüz. Elbette bu benim kişisel fikrim. Daha iyi açıklamaya çalışayım.
Doktor Margaz kelimelerini özenle seçmek üzere sözlerine bir süre ara verdi.
Bir tarafta demir gibi iradesiyle dini hareketi standartize etme niyetinde bir başpiskopos var. Diğer tarafta karşı reform modeline pek uymayan Humiliati. Bir tarafta kadınları kiliselere korkuluklar koyduracak kadar saplantı haline getirmiş, hayatı boyunca onlarla tek bir kelime bile etmemiş olmakla övünen, bir rahibin annesiyle bile yaşayamayacağı bir düzen kurmaya çalışan bir başpiskopos. Diğer tarafta evli olsun ya da olmasın, evlerde kadın erkeğin beraber yaşadığı Humiliati var. Bir tarafta seminerler, din okulları, kolejler. Sadece bunlar da değil. Kurmak için sermaye ihtiyacı içinde olan sevgili cizvitlerini topraklarına yerleştirmek, yeni doğan tarikatlar ve din görevlerine ev sağlamak için fon ve gayrimenkul sağlaması gereken bir başpiskopos var. Diğer tarafta zenginliklere, yıllık on binlerce kron gelire, içlerinde başpiskoposun cizvitlere yemek vermek üzere çoktan hamle yapmış olduğu, prestijli Brera evinin de bulunduğu yüzden fazla taşınmaza sahip Humiliati.
Brera evi?
Evet Angela, bugün tam olarak akademinin bulunduğu yer.
Doktor Margaz devam edebilmek için soluklandı. İçeceği biteli çok olmuştu ve ağzının kuruduğunu hissediyordu.
Kısacası ortada birçok sebep vardı. Yani Humiliati'nin Borromeo'nun radikal müdahale hakkını mazur gösterecek ciddi bir gerileme içinde olması tek neden değildi.
Aslında Borromeo'yu anlamak mümkün. Günümüzdeki iyi bir yöneticinin şirket yenilerken yaptığından farklı bir şey yapmıyor. Kaynakları arttır, kuru dalları kes. Benli bunları söyledikten sonra Margaz ve Angela'nın bakışlarından iğnelemesinin beklediği şekilde takdir edilmediğini hemen anladı. Margaz hiç yorum yapmadan anlatmaya devam etti.
Cremona'daki genel düzenlemeden sonra birçok münzevi kaçacak yerleri olmadığını düşünmeye başladı. Her halükarda sahip olduklarını ve dini yaşam modellerini terk etmek zorunda kalacaklardı. Roma'dan bir ayrıcalık elde edebilme yönündeki son girişimler de boşa çıkınca tarikatın en büyük ve prestijli merkezi olan Brera evinde Borromeo'yu ne pahasına olursa olsun durdurma düşüncesi şekillenmeye başladı.
Korkunç suikast.
Evde yaşayanların büyük çoğunluğu durumun farkındaydı ve bunu destekliyordu. Ama aslında saldırıyı düzenleyenler sadece 4 kişiydi. Caravaggio idari rahibi Clemente Mirizio, Vercelli idari sahibi Gerolamo Legnano, Levate idari sahibi Lorenzo Campagna ve son olarak da saldırının faili.
Profesör De Carlo'nun söylediği ismi hatırlayan Benli, Margaz'dan önce davranmak istedi. Donato Farina.
Hayır komiser, yanlış bilgilendirilmişsiniz. Farina takma adıydı. Gerçek ismi Gerolamo Donato'ydu. Commasina idarecisi olarak atanmıştı. Kesin olmamakla birlikte Gemonio'dan geliyordu. Evet komiser, bugün tam olarak Senatör Umberto Bossi'nin yaşadığı yer.
Dipnot, Umberto Bossi, Kuzey Birliği Hareketi'nin kurucusu İtalyan politikacı.
Savaşta 6000 Ugonotti'nin katledildiği haberinin layığıyla kutlanmasından 2 gün sonra 26 Ekim 1569 gecesi Donato saat 22'ye doğru geniş pelerininin altına o zamanlar kullanılan antik bir tüfek türünü saklayarak başpiskoposluğa doğru yola koyuldu. Carlo Borromeo şapelde rahipler, cizvitler ve gardiyanlardan oluşan 100 kişilik bir grubun arasında dua ediyordu. Donato kapıda belirip ona sırtından bir el ateş ettiğinde Nolite Timere ilahisi yeni bitmişti.
Dipnot: Nolite Timere, Hristiyanların Latince korkma anlamına gelen bir ilahisidir.
10. ayının sonu. Sayfa 131.